Dünya kadar mesele, dünyanın tüm meseleleri. Ceyda Karan, eksende dünyada olup biten her şeyi uzman konuklar ve analistlerle birlikte masaya yatırıyor. Dünyadaki meseleleri merak edenlerin programı Ceyda Karan'la Eksen, hafta içi her gün saat 16'da Radyo Sputnik'te. Ceyda Karan'la Eksen başlıyor.
Eksenden merhabalar efendim. Bugün 7 Ekim 2022 günlerden cuma, bir haftayı kapatıyoruz. Yeni yayın dönemimizin ilk haftasını kapatıyoruz. Gündem yüklü. Dün akşam saatlerinde Ukrayna lideri Vladimir Zelenski'nin 3. Dünya Savaşı çıkartmaya yorulabilecek çağrıları Batı'ya, Rusya'yı vurun çağrısı. Maalesef Nobel Barış Ödülü'nün açıklanacağı ve hatta kendisinin de kazanabileceğinin söylendiği bir döneme denk geldi. Sözcüsü düzeltmeye çalıştı, yaptırımlar dedi ama epey yankıları oldu. Joe Biden'ın açıklamaları var, Almanya'nın açıklamaları var, Rusya'nın açıklamaları var. Aktaracağım sizlere. Türkiye'nin arabuluculuğuyla ilgili de son notlar var, onları da aktaracağım. Dün kısmen bir kısmını aktarabilmiştim. Avrupa Siyasi Topluluğu, Macron'un öne ayak olduğu toplantı Prag'da yapıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan da kendisine bir kürsü buldu bu sayede. Pek çok ikili temasta bulundu, pek çok açıklama yaptı. Bugün de Rusya lideriyle görüştü. Rusya liderinin de doğum günü bugün. Nükleer savaş riski tabii tartışılıyor. Bu çerçeve içerisinde Kuzey Akım 2 sabotajları ile ilgili yeni gelişmeler var. Avrupa'da özellikle OPEC artı grubunun, Rusya'nın da dahil olduğu petrol arzına kısıntı kararının eşliğinde yeni yaptırım paketiyle ekonomik açıdan Avrupa'daki gelişmeler var. Hepsini aktarmaya çalışacağım. Enerji krizi, Amerika'da da artık ara seçimler yaklaşıyor. Kasım, 8 Kasım'da Amerika'da demokratlar açısından kritik önemde ve bu enerjiyle ilgili, petrolle ilgili tavan fiyat uygulaması AB'nin OPEC artı kararı derken Amerika'da yeniden benzin fiyatları artabilir kaygıları var. Tabii Suudi Arabistan'la Birleşik Arap Emirlikleri'ne de öfke var. Hepsini yine aktarmaya çalışacağım sizlere. Türkiye'den yine Türk-Rus ilişkileriyle ilgili notlar, Avrupa Siyasi Topluluğu toplantısı akşam sona erdi. Oradan arta kalanları yine size aktarmaya çalışacağım. Bugün aslında geçtiğimiz haftanın Donbas'ta ve iki ayrı Ukrayna bölgesinde de Rusya Federasyonu'nun özel askeri operasyon düzenleyerek dünyanın tepkisini çektiği yerlerde düzenlenen referandumlar yeniden bir tartışmayı açtı. 30 yıldır Batı'nın müdahil olduğu uluslararası hukuku çok da dert edinmeden ya da belki dönüştürmeye de çalışarak kullandığı bir resim vardı. Şimdi tabii Rusya'nın müdahalesiyle yeniden birdenbire uluslararası hukuk sınırlarına çekilmiş gibi gözüken bir Batı görüyoruz. Ama uluslararası hukuk dışında bir şey daha söylüyorlar. Kurallara dayalı düzen. Amerikan yönetiminin, Avrupalı liderlerin hemen her açıklamalarında bir kurallara dayalı düzenden bahsediliyor. Ne ifade ediyorlar, ne söylüyorlar? Ukrayna operasyonu başladıktan hemen sonra konuşmuştuk. Hukukçu Mehmet Cemil, Doktor Mehmet Cemil Ozansu çok dikkat çekici bir yazı kaleme almıştı. Uluslararası hukuk bakımından, siyasetten de ayrılmaz bir şey tabii ki bu. Şimdi kendisine yeniden dönüp sormak istiyorum. Bu yeni tartışmalar eşliğinde, yeni referandumlar eşliğinde uluslararası hukuku ve kurallara dayalı düzeni nasıl anlamamız gerektiğini, kendisi konuğum olacak programın ikinci yarısında. Ben de size ilk yarıda gündemi bir özetlemeye çalışacağım. Başlamadan hemen frekanslarımızı tekrar edelim. Karasal yayın frekanslarımız İstanbul'dan 97.8, Ankara'dan 96.2, İzmir'den 91, Bursa'dan 101.4, Kocaeli'nden 90.2. Sputnik Türkiye'nin web sitesi üzerinden kulaklık işaretini tıklamanız bizi dinlemeniz için, Türkiye'nin her yerinden bizi dinlemeniz için yeterli. Ayrıca Telegram hesabının da linkini paylaştım. Linki tıklarsanız oradan hem izleyebilir hem dinleyebilir, istediğiniz gibi takip edebilirsiniz. Diyelim, başlayalım Eksen'e. Evet, sahadaki gelişmeler, Ukrayna ordusunun karşı saldırısı devam ediyor ama pek çok yerde yeniden kısmi seferberlikle takviye güçlerin devreye girmesiyle püskürtüldükleri haberleri geliyor. Sahada durum ne yönde değişti henüz bilmiyoruz. Fakat tabii siviller hedef oluyor. Yine Herson bölgesinde Ukrayna yönetimi bir sivil konvoyun bulunduğu yere ateş açmış. Bir otobüs hedef olmuş ve HIMARS füzeleri Amerika'dan alınmış, 5 ölü, 5 yaralı diye aktarıyorlar bunu. Ayrıca Ukraynalı Nazilerin 16 sivili kurşuna dizdikleri yolunda tanıklıklar geliyor. Dün İngiliz medyasına da yansımıştı. Rusya ile işbirliği yapan, bu arada Ukrayna'nın Rus nüfusunun ağırlıklı yaşadığı bir bölgeden bahsediyoruz. Rusya ordusu ile işbirliği yapanları domuzlar gibi öldürüyoruz diyorlardı. Daha önceki katliam iddiaları ile ilgili pek çok çelişkili de bilgi gelmişti. Aktarmıştık bunları sizlere. Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Dmitri Medvedev, Birleşik Rusya Partisi'nin genel kurulunda konuşmuş. Ukraynalı neo-naziler tarafından işgal edilen bölgeleri kurtarmaya devam edeceklerini dile getirmiş. Amerika'nın arkasında, Ukrayna'nın arkasında Amerika'nın bulunduğunu söylemiş. Bu Rusya'da genel olarak aktarılan bir görüş. Tabii referandumlar sonrası 2014'ten bu yana Kiev'in kontrolü dışında olan iç savaşın başlangıcı darbe ve iç savaş. Donetsk ve Lugansk Halk Cumhuriyetleri. Ayrıca onlara bu operasyonla Zaporojye ve Herson bölgeleri güneyde yine Rus nüfusun ağırlıkta yaşadığı bölgeler eklendi. Bunların bir kısmında bugün bu hafta Okay Deprem'le de görüşmüştük. Tam manasıyla anayasal sınır tanımladıkları yerlerde yapılamadığını, onun sebeplerini konuşmuştuk kendisiyle. Gümrük kontrolünü kaldırmışlar artık, tamamen Rusya'ya bağlanmış gözüküyor bu yasal çerçevede hazırlandıktan sonra. Ben de Donbas'a geçerken gümrük sınırlarında çok acı çekmiştim. Çok sevindim. Bu gümrük kontrolünün kaldırılması hiç kolay değildi. 2014'ten itibaren başlayan iç savaşla birlikte çok sıkı kontroller vardı, belirtelim. Evet, şimdi bunun dışında gıda yüklü önce 3 gemi, bugün 4 gemi daha tahıl anlaşması Temmuz sonunda yapılmıştı. Türkiye'nin arabuluculuğunda Türkiye, Çin ve İtalya'ya doğru yola çıkmış vaziyette. Ukrayna tahılı Amerika'nın tarım tekerlerinin de bol bol faydalandığı, bunlar dünya pazarlarına gidiyor. Tabii yoksul ülkelere gidebiliyor mu, orası çok tartışılıyor, farklı argümanlar var. Evet, asıl tabii dün gündeme damgasını vuran Ukrayna lideri Vladimir Zelenski'nin açıklamalarıydı, videosuydu. Avustralya'da bir enstitü var, Lowy Enstitüsü, oraya video konferans yoluyla bağlandı Zelenski ve dedi ki Rusya nükleer saldırı yapacak, bunu önlemek için Rusya'ya önleyici saldırıda bulunalım. Tabii Rusya'nın doktrini böylesi bir topraklarını hedef alan bir saldırının yanıtını da barındırdığı için eğer nükleer olsun olmasın, konvansiyon olsun fark etmez. Bu tabii açık bir 3. Dünya Savaşı çağrısı. Herkes de böyle anladı. Zamanlaması manidar, çünkü Nobel Barış Ödülü açıklandı bugün ve Zelenski de adaylardan bir tanesi olarak gösteriliyordu. NATO ne yapmalı? Rusya'yı vurmalı deyince alamadı. Öyle söyleyeyim. Tabii çok tepki geldi, hatta Zelenski'nin destekçilerinden de 3. Dünya Savaşı çağrısı. Danışmanı Podolyak tweet atarak düzeltmeye çalıştı. O Rusya'nın vurulmasını kastetmiyor, işte yaptırımları arttırmayı kastediyor falan dedi. Ama video var. Videoda da çok açık bir biçimde NATO'nun Rusya Federasyonu'nu vurması çağrısı yer alıyor. Nobel'i kaçırmış oldu. Tabii Nobel Barış Ödülü'nü bunun yerine kim aldı derseniz, Belarus'ta insan hakları savunucusu Alex Bialyatski ve ayrıca Rusya ve Ukrayna'da rejim değişikliği çabalarına soyunan Memorial Center for Civil Liberties, Sivil Özgürlükler Merkezi, bunlara verilmiş. Bunlar Belarus'ta 2 sene önce rejim değişikliğinde Nexta gibi kanallarla birlikte oldukça etkili bir rol oynamışlardı. Şimdi Zelenski ile ilgili küçük bir not daha, Almanya'yı da belirteyim. Alman hükümet sözcüsü Zelenski'nin Rusya'yı vurma çağrısı karşısında Şansölye Olaf Scholz nükleer silah kullanımına açıkça karşı çıkıyor diye bir yanıt vermiş durumda. Bu karşı olduğunu Rusya'nın vurulmasında belirtmiş durumda. Zelenski'nin tuzu kuru tabii, ebeveynleri de İsrail'de. 8 milyon dolarlık mülk almış. Kudüs'e 60 kilometre ötede Rişben'de 950 metrekarelik bahçeli ve havuzlu bir yermiş ve özellikle Doğu Avrupa'dan İsrail'e göçen Yahudilerin oturduğu bir mevkide olduğu söyleniyor. Ailesinin tuzu kuru tabii bu savaşta. Evet tabii Amerikan Başkanı Joe Biden açıklama yaptı bununla ilgili. Dünyada atom silahını hiç gerek yokken, savaş bitmişken Japonya'da kullanan ilk ve tek ülke Amerika Birleşik Devletleri, adeta tehdit eder gibi Küba krizini andı. O zamanlar tabii Küba krizinde engellemeye çalışmıştı John F. Kennedy ama Biden engellemek bir tarafa, körüklüyor bu krizi. Herhalde o yüzden diyorum ben. Dünya Armageddon'la karşı karşıya kalabilir demiş. Armageddon dediğimiz, bildiğimiz işte büyük, dünyanın sonu geldiğinde yapılacak büyük kıyamet savaşı anlamına geliyor. 60 yıldır en yakın olduğumuz zaman bu zaman demiş kıyafi. Neden yani diye sormak lazım tabii ki. Tabii Putin çıkış yolunun ne olduğunu anlamaya çalışıyorum. İtibarını kaybediyor. Taktik nükleer silah kullanıp vesaire bunu yapabilir gibi bir takım görüşlerde açıklamış. Amerika'da bundan bahsedenler var. Amerikan yönetiminin Polonya'ya, Rusya sınırlarının dibine nükleer silah konuşlandırabileceği iddiaları, bizzat Polonya lideri biz istedik Amerika'dan diye, ben dün aktarmıştım size, söylemişti ama Amerikan Dışişleri Bakanlığı bunu doğrulamakla birlikte yani biz gündeme geldi mi bilmiyoruz gibi açıklamalar yaptı. Belarus lideri Lukashenko ısrarlı. Diyor ki Amerikalılar çoktandır nükleer silah yerleştirilmesi konusunda Polonya ile anlaştılar diye bir iddiada bulundu bir ülkenin lideri olarak. Rusya Federasyonu'ndan da tepkiler var tabii ki. Batı'nın nükleer bir savaşı körüklediği görüşünü Zaharova dışişleri sözcüsü açıkladı. Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov da Zelenski'nin bizatihi açıklamalarının nükleer 3. Dünya Savaşı ve nükleer savaş anlamına geldiğini, herkesin gördüğünü bu açıklamalar sayesinde, özel askeri harekatın da zaten Ukrayna liderliğinin bu zihniyetine sebebiyet verdiğini söylemiş. Diğer yandan tabii Ukrayna'da bulunan Amerikan Savunma Bakanlığı'nın da daha sonra Amerikalılar da doğrulamak zorunda kaldı, 32 askeri biyolojik laboratuvara atıf yapmış. Nedense dünya pek bir sesini çıkartamadı. Halbuki mecbur kaldılar. Ya işte sivil mivil falan dediler ama tabii orasını çok bilemiyoruz. Lavrov'un görüşüne göre Kiev rejiminin iştahını arttırıyor batılı politikacılar tehditlerle birlikte. Tabii ki NATO'ya hızlandırılmış katılım en son başvurusunda bulunmuştu. Rusya'nın nükleer doktrininin değişmediğini, yani ilk saldıran olmama, tabii ki devletin varoluşu tehdit altına girer ve saldırıyla karşılaşırsa kullanma hakkı baki ama ilk saldıran olmamayı da tekrarlamış. Aynı şeyi parlamento başkanı Matviyenko da G20 toplantısı sırasında dile getirmiş. Şimdi Türkiye'nin girişimleri var yine. Geçen hafta İbrahim Kalın Cumhurbaşkanlığı sözcüsü kendisi açıkça biz bu savaşta Ukrayna'yı destekliyoruz demişti. Jake Sullivan'la, Amerikan Ulusal Güvenlik Danışmanı'yla görüşmüştü. Ukraynalı yetkiliyle de Devlet Başkanlığı İdaresi Başkanı Andriy Yermak'ı da hem kendisi ağırlamıştı hem üçlü bir görüşme olmuştu. İşte buralardan bir Türkiye'nin arabuluculuk çabaları olduğu anlaşılıyor. Bugün yeniden Erdoğan Rusya lideriyle telefonda görüştü ama Kremlin açıklamasını ben görmedim. Barışçı çözümü görüşmüşler. Şimdi tabii Rusya Federasyonu'nun Ukrayna sahasında zorlandığı yorumları, değerlendirmeleri Batı medyasında çokça yapılıyor. Amerika'da CIA eski direktörü, eski general David Petraeus, Türkiye'de çok tanınan bir isim, CNBC'ye röportaj vermiş ve çok zorda kaldığı iddiasında bulunmuş, umutsuz şeklinde. Fakat aynı CNBC'de Amerikan güçleri ve Avrupalıların Ukrayna'ya gönderebilecekleri silahların tükendiği haberi var. Aslında bir süredir bu haberlere sık sık yer veriliyor. Hatta NATO Genel Sekreteri Stoltenberg üye ülkelerin silah stoklarını doldurma zamanının geldiğini söyleyip bu konuda toplantılar düzenlemişti. Şimdi gördüğünüz gibi tabii sadece yani Ukrayna küçücük bir ülke, Rusya'ya direniyor diyorlar ama karşımızda bir Ukra-NATO var. Çünkü bütün silahlar, hatta Amerikalı generallerin Ukrayna ordusunu yönlendirdiği de öne sürülüyor çok yoğun olarak. Almanya'nın sivil altyapısına terör saldırısı, Kuzey Akım 2, bir hatta Kuzey Akım 1'de de basınç düşüşü tespit edilmişti ama İsveç güvenlik servisi sismologların daha önce tespit ettiği bu şeyi doğrulamış, sabotaj demiş ve Rusya'yı da öfkelendirmiş. Rusya Dışişleri Bakanı Zaharova, sabotaj değil terör saldırısıdır bu. Boru hatlarına, yani işte milletin, insanların doğalgaz aldığı ya da sanayinin boru hatlarına yapılan böylesi bir, burada bunların patlatılması ne zamandan beri sabotaj olarak nitelendiriliyor diye sormuş. Çok incelikli ifadeler. Türk akımı da Karadeniz'de tehlike altında olabilir diye tartışmalar da vardı. Bugün aynı zamanda Montreux bildirisi davası Türkiye'de vardı. Hatırlayalım, Nisan 2021'de emekli amiraller bir Montreux bildirisi yayınlamışlardı ve hükümeti uyarmışlardı. Türkiye'nin çok özel bir konumu var ve Karadeniz'e bizim bir NATO gölü haline gelmesinin de sıkıntılar yaratacağını bu anlamda uyarılarında bulunmuşlardı ve haklarında dava açılmıştı. Şimdi o dava görüldü. Gerçi ertelenmiş Aralık ayına ama bazılarını ayırmışlar, öyle söyleyeyim. Çoğunun 91 sanık için beraat talep etmiş savcı, 12 sanık için 12 yıla kadar hapis istiyorlar. Halbuki ne kadar yerinde bir siyasi uyarıydı diyen yorumcular çok, hatırlayalım. Angela Merkel'in değerlendirmeleri var. Süddeutsche Zeitung gazetesine konuşmuş kendisi. Avrupa'da diyor, kalıcı barışı tesis etmenin yolu ancak Rusya'nın katılımıyla olabilir demiş. Putin'in kısmi seferberlik ilanı, referandumlar sonucunda yaptığı uyarıların ciddiye alınması gerektiğini, blöf olmadığını dile getirmiş. Daha önce kendisi benzer açıklamalar yapmıştı. İşin ekonomi cephesinden notları özetle aktarayım. IMF Başkanı Kristalina Georgieva açıklama yaptı. Resesyon riski artıyor diyor. Küresel ekonominin büyüme tahminini habire düşürdüklerini dile getirmiş ve tabii artık böyle hani pandemi bitti, tekrar ekonomik faaliyet başladı vesaire derken öyle bir durum, belirsiz bir durum hakim. Ve daha yüksek oynaklık var, jeopolitik çatışmalar var. Dolayısıyla kırılgan bir duruma geçiyoruz diye uyarıda bulunmuş. Fed, Amerikan Merkez Bankası yetkilileri enflasyon mesajı vermişler. Yılbaşında ek faiz arttırımları yapacağız, sonrasında devam edeceğiz diyorlar. Bunun da bir takım sıkıntılar yaratacağını söyleyenler var tabii ki. Avrupalılar Rusya Federasyonu'na ekonomik savaş açtılar Ukrayna üzerinden. 8. paketi aktarmıştım size ama bu paket istisnalar tanıyor ülkelere. Çünkü yani başka türlüsü olmayacak. Bulgaristan, dün aktarmıştım, geçici olarak yaptırımlardan vazgeçmiş durumda. 31 Aralık 2024 bir yıl boyunca yani alacak petrol, başka çaresi yok Bulgaristan'ın. Dolayısıyla bu yaptırımlar tam olarak neye yarıyor onu da bilemiyoruz. Başka unsurları da elbette var. Avrupalılar gazda dinamik tavan uygulaması, efendim gaz fiyat koridoru uygulayalım gibi gibi böyle bir takım öneriler ortaya atıyorlar ama ne işe yarayacak çok meçhul. Avrupa Parlamentosu haftada 3 gün ısıtmayı kapatacakmış. Ofislerinde çalışanlar kazaklarını yanında götürmeleri gerekiyor. Almanya'da Infratest DIMAP şirketi, araştırma şirketi anket düzenlemiş. Seçmenlerin %80'i ekonomiden mutsuz olduklarını dile getirmişler. Bir yıl içerisinde daha kötü olacak diyenlerin oranı %53. Yine hiç iyi çıkmış açıkçası. Tabii enerji krizi Almanya için, Kuzey Akım 2 hattı da Vanaya açın diye çağrılar başlamıştı ama artık tamamen saldırıdan sonra ne zaman onarılabilir kimse tam olarak bilmiyor. Zaten Amerikalılar onarım çalışmalarını engellemek için de yaptırım uygulamayı planlıyorlar diye Wall Street Journal'da yanılmıyorsam haber çıkmıştı. Şimdi tasarruf yapalım, Avrupa'da bütün ülkeler bunu yapıyor. Almanya'da da, fakat Almanya'da sonuçsuz kalmış. Açıklamayı Federal Ağ Ajansı yapmış. Gaz tüketimi geçen hafta hızla arttı demiş Klaus Müller, ajansın başındaki isim. Bu kış eğer yani tasarruf yapmazsak ciddi bir krize karşı karşıyayız diyorlar. Elektrik ihracını da Almanya kesebilir. Şimdi Almanya elektrik üretiyor, bir de başka ülkelere, özellikle Fransa ve Almanya'ya elektrik ithal ediyor. Fransa'da da sıkıntı şu, aslında nükleer tesisleri var Fransa'nın. Enerji krizinden en az onlar etkilenir diyorduk ama orada da bakım çalışmaları yüzünden yarısı devre dışı kalmış. Dolayısıyla Almanya'da böylesi bir sıkıntı olması elektrik ihracatını etkileyeceğinden Almanya Fransa'yla, yani Fransa'yı da etkileyecek deniliyor. Fransa'da da tasarruf planı açıkladılar. %10 azaltmayı planlıyorlar falan ama bunun içerisinde acayip şeyler var. 19 dereceyle sınırlama, efendim turuncu kırmızı renk işaretler, sergi, ünlü sergi merkezlerinde, Versailles'da enerji tasarrufu derken muhalefet 3. dünya ülkesine döndük diye tepki göstermiş. İtalya'da da aynı şekilde, biraz iklim durumuna göre kuzey güney ayrı tabii. Britanya'da bu kış 3'er saatlik kesintiler olabilir diye uyarıda bulunuyorlar. Kış görünümü raporunda senaryolar ele alınmış. Hem Britanya hem Galler hem İskoçya'da. OPEC artının petrol kararı. Aktarmıştım size 2 gündür, aslında dün daha detaylı, 2 milyon varil azaltma kararı. Kimi uzmanlar aslında üretim oranlarına bakarak, üretim düzeyine bakarak 2 milyondan daha az bir kısıntı olacak diyorlar ama tabii ki etkileyecek gibi gözüküyor. Siyasi ve jeopolitik etkisi daha fazla sanki diye düşünüyorum doğrusu. Suudi Arabistan en son devlet petrol şirketi Aramco, Amerika'ya sattığı ham petrolün fiyatını Kasım ayı için 20 sent arttırmış bir de. Amerika'da biraz tepkiler var Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri'ne. Hatta askerlerimizi çekelim, onları niye koruyoruz ki diye tasarıda sunmuşlar demokratlar. Tabii Amerikan medyası, Wall Street Journal özellikle Biden yönetimi Venezuela'ya bakacak diye haberler geçti. Venezuela'nın yönetimini devirmeye çalışıyorlardı. Hatta Juan Guaido Trump döneminde atanmıştı. Sonra Biden da destek verdi. Maduro'yu pek hoşlanmıyor Amerikalılar. Şimdi ondan ricacı mı olacaklar bilmiyoruz ama Biden'a bütün bunları sormuşlar efendim. Biden'da kongre ara seçimleri var. Dolayısıyla alternatiflere bakıyoruz diyor. Henüz kararımızı vermedik diyor üstü kapalı. Bir de tabii Suudi Arabistan ihanetini soruyorlar çoğu Biden'a. Siz o kadar gittiniz yazın, Kaşıkçı cinayetinden sorumlu tuttuğunuz Muhammed Bin Salman'la konuştunuz falan diye sormuşlar. O da bu seyahatimin amacı petrol değildi. Halbuki petrol olduğunu herkes biliyor tabii. Yan cebime koy. Amerika'yı etkiliyor. Hem kongre seçimleri var hem tabii ki benzin fiyatları yeniden artabilir. Hatta Kaliforniya'da şimdiden artmış benzin fiyatları. Yeniden bunlar başlıklara çıkıyor. Kongre ara seçimlerinde etkili olacak mı bu durum bilmiyorum ama Joe Biden marihuana taşıdığı için hüküm giyenlere af çıkarttı. Bir tabii ki seçim yatırımı olarak herkes değerlendiriyor olup bitenleri. Evet, şimdi bu arada Brezilya Amerikalar Örgütü'nde şunu da ekleyeyim. Amerikalar Örgütü Peru'da, Lima'da düzenlenen toplantısında Rusya'nın Ukrayna harekatını kınama tasarısı bildirisi sunmuşlar. Brezilya, Meksika, Arjantin reddetmiş bildiriyi, katılmamışlar. Güney Amerika'nın en büyük ülkeleri. Bir Kolombiya, tabii el mahkum solcu bir lider olsa da Petro kabul etmiş gözüküyor. Evet, böyle bir çerçeve var. İran'la Türkiye arasında özellikle petrol konusunda yeni anlaşma işaretleri olduğunu da belirtelim. Türkiye'de TANAP'ın kapasitesini 2 katına çıkartmaktan bahsediyor. Enerji Bakanı Rusya ile tabii ruble ile ödeme konusunda uzlaşma çabaları, Mir Kart Amerika'nın baskılarıyla iptal edilmişti Türkiye'deki Rus turistler için, bunun yerini alacak olan sistem tartışmaları falan devam ediyor. Avrupa Komisyonu'ndan da hemen bir yetkili Mayrit McGuinness Türkiye'ye gelmiş. Rusya'ya yaptırımlarımızı bozmayın diyor herhalde. Türkiye'ye öyle sosyal medyadan paylaşım yapmış, bizzat kendisi söylüyor. Avrupa siyasi topluluğu dedim, dün de aktarmıştım. Dün Prag'da düzenlendi zirve. Avrupa Birliği üyeleriyle aslında işte Avrupalıların Rusya'nın çok da etki alanında olabilirler diye düşündüğü ülkeler. Türkiye var, Balkanlar var, Kafkasya var. Azerbaycan, Ermenistan liderleri bu vesileyle buluştular. Tabii Avrupa'nın enflasyon, yüksek fiyatlar, göç gibi krizleri ikili görüşmelerde yuvarlak masa toplantılarıyla ele alındı. Devam da edecekmiş Avrupa siyasi topluluğu. Moldova, İspanya ve Britanya, Brexit'le de Avrupa Birliği'nden çıkmıştı malum Britanya. Macron mesajlar vermiş. Bu ülkelerin tamamı Ukrayna'yı destekliyor, güçlü mesaj verdiler diye vurgulamış sorunları. Ama Avrupa Birliği'nin yerini tutmuyor, böyle bu sorunları tartışma platformu şeklinde bir açıklaması var Macron'un. İkili temaslar tabii, Türkiye gözde ülke, yeniden Avrupalıları çok eleştiriyorlar ama işlerine, çıkarlarına uygun olduğu zamanlarda da Türkiye'ye son derece, Türkiye liderliğine yakın davranabiliyorlar. Ursula von der Leyen Erdoğan'la ikili ilişkiler, enerji ve göç meselesini konuşmuş. İsveç, Finlandiya liderleri NATO üyeliğine onay bekliyorlar. Onlar görüşmüşler, çok iyi geçti diyorlar. Dediğim gibi Ermenistan'la Azerbaycan arasında yeniden Eylül ayında kriz patlamıştı. 200'den fazla insan öldü. Yeniden bir süreç, hatta Avrupa Birliği bir sınır misyonu gönderiyor. Sınırın çizilmesiyle ilgili olarak bakalım ne kadar etkili olacak. Cumhurbaşkanının da açıklamaları var. Türkiye'nin ne kadar önemli bir ülke olduğunu bir kez daha ortaya çıktığını, tarafsızlığını vurgulamış. Bir tek ben konuşabiliyorum iki ülke lideriyle demiş Erdoğan. Yunanistan'a çok öfkeli çıkışları var. Sonrasında uçakta gelirken de Yunan lideri bir konuşma yapmış galiba. Yunanistan lideri de söz almış, konuşma yapmış. Bunlardan çok hoşlanmamış öyle gözüküyor Cumhurbaşkanı Erdoğan. Ermenistan meselesinde her şeye kapıların açılması dahil, barış çıkarsa buradan Türkiye'nin açık olduğunu dile getiriyor. Bir de Suriye ile ilgili cümleleri dikkat çekti, herkesin dikkatini çekti. Şu an itibariyle Esad'la görüşme mümkün mü diye sorduklarında hayır, şu an söz konusu değil ama zaten mümkün değildir gibi bir ifadeyi kullanmamda alışılmış bir siyasetçi değilim. Yani benim için her şey mümkün demiş. Dolayısıyla bir vakti, saati geldiğinde biz Suriye'nin başkanı ile de görüşme yoluna gidebiliriz diyerek bir açıklama yapmış efendim. Evet, bugün de açıklamaları var kendisinin. Özellikle F-16'larla ilgili Amerika'ya mesaj vermiş. İhtiyacımızı gidermezlerse giderecek çok ülke var vurgusu yapmış. Bugün Putin'le de telefonda görüştüler. Beşar Esad'ın Suriye liderini de İtalyan Devlet Televizyonu galiba sormuş Erdoğan'la görüşme ihtimalini. O da bir gün bunu yapmak zorunda kalırsam bundan gurur duymam diye bir açıklama yapmış. Bu türden fırsatçı İslamcılarla iş yapmaktan tiksinirim yanıtını kendisi vermiş. Daha önce de benzer bir şey kendisi dile getirmişti. Evet, şimdi Asya'dan birkaç not daha aktaracağım. Hemen ondan sonra konuğuma bağlanmak istiyorum. Twitter, Elon Musk'a Twitter'ı satın almaktan vazgeçtiği için dava açmıştı. Fakat taraflar galiba uzlaşıyorlar. 44 milyar dolara satın almayı tekrar önermiş ve davayı gören yargıç da, Delaware Mahkemesi yargıcı da şimdilik donduruyor tarafların anlaşmasına fırsat tanımak için. Acaba sosyal mecra değişecek mi diye herkes soruyor efendim. Çin'le ilgili Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Konseyi'nin önemli bir kararı var. Amerikan öncülüğünde Çin'i işte Sincan'daki İslamcıların haklarıyla ilgili suçlu bulma tasarısı diyelim ama reddedilmiş tasarı. Nüfusu da artıyor Doğu Türkistan'daki insanların ama soykırım yapıldığı iddiaları var. Tabii biraz pamuk sektörü, tekstil sektörü gelişiyor, yeni iş alanları yaratılıyor. Onlar çok rahatsızlık verici gibime geliyor. O yüzden hemen insan hakları meseleleri ortaya çıkıyor. Çok enteresan bir biçimde bir insan hakları silahı diye nitelendirebileceğimiz bir durum var ama bu sefer BM İnsan Hakları Konseyi bunu kabul etmemiş durumda. Evet, şimdi buradan yola çıkarak hemen uluslararası başta izah etmeye çalıştığım bugünün konusu. Geçen hafta referandumlar yapıldı. Zaten Donetsk ve Lugansk Halk Cumhuriyetleri 2014'te Amerikan destekli darbe ve iç savaşın başlamasıyla bağları koparmışlardı. Orada hiçbir seçim yapılmadı. Kiev'deki hiçbir idareciyi de seçmediler. Fakat Minsk anlaşmaları gereği durum donduruldu. Rusya Federasyonu Avrupa Birliği ile ilişkileri gözeterek Kırım haricinde Ukrayna'nın devlet sınırlarını Minsk ile garanti almaya, altın almaya çalıştı. Olmadı, Minsk çöpe atıldı. Bu operasyon başladı. Şimdi tabii referandumlar en son sadece Donetsk, Lugansk değil, operasyon alanı Rusya'nın tanımladığı biçimiyle Zaporojye ve Herson'da da devreye sokuldu. Bir takım sıkıntıların da olduğunu bugün bu hafta konuşmuştuk ama yapıldı referandumlar. Uluslararası hukuk gereği biz tanımıyoruz diyor Batı. Bir de kurallara dayalı hukuk diyorlar. Son dönemde sürekli tekrarlanıyor bu, Çin'e karşı da Rusya'ya karşı da. Telefon hattımızın diğer ucunda hocamız Doktor Mehmet Cemil Ozansu var. Hoş geldiniz yayınımıza hocam.
Merhabalar, hoş bulduk.
Çok teşekkür ediyorum yayına katıldığınız için. Sizinle Mart ayında konuşmuştuk. Bu operasyon başladığında biraz hem hukuk felsefesi açısından hem verili uluslararası siyasi hukuki durumu anlamak bakımından çok faydalı olmuştu söyleşimiz. Şimdi tabii belki bir başka bir dönüm noktası gibi pek çok siyasi değerlendirme yorum yapılıyor ama geçtiğimiz 7 ayda çok daha sık bir biçimde işitmeye başladık. Son 30 yılda çok harita değişikliği oldu Avrupa'da, Amerika'nın müdahaleleriyle. Çok da uluslararası hukuk anılmadı. Yani daha çok küreselleşme gözde, trend dediğim kavramdı. Şimdi bir de Amerikan yönetimi, Avrupa'nın bir takım elitleri de kurallara dayalı düzen diyorlar. Referandumları tanımıyorlar. Pek çok ülkede özellikleri desteklediler, ayrılığı desteklediler, kendi kaderini tayin hakkını desteklediler bugüne kadar ama bu vakada desteklemiyorlar. Önce şunu sorarak başlamak istiyorum. Nedir bu kurallara dayalı düzen? Nereden çıktı bu kurallara dayalı düzen?
Şöyle başlayabiliriz bence bu soruya doğru bir cevap verebilmek için. Kriz durumunda olduğumuzu tespit etmemiz gerekiyor. Yani kriz durumunda bir çatışma söz konusudur. Ve bu çatışma sistem bakımından fonksiyonel bazı sonuçlara neden olmaktadır. Fonksiyon dışı kalmasına, yani o sistemin, işlemesi gereken sistemin fonksiyon dışı kalmasına neden olan durumlar kriz durumlarıdır. Bugün uluslararası hukukta ve hukukta genel olarak biz böyle bir kriz durumu içindeyiz. Dolayısıyla mevcut enstrümanlar bu sorunu çözmemize ve dahi anlamlandırmamıza yeterli gelmiyor. Bu nedenle bu bir aşama, bu nedenle bir dönüm noktası. İşte Alman şansölyesi öyle ilan etti bunu Mart ayında. Bu dünya tarihi bakımından bir dönüm noktasıdır dedi. Evet, büyük sistemsel, yani dünya sistemine dair çok temel bir çatışmanın arifesindeyiz.
Evet, ama daha önce Batılıların çok müdahaleleri oldu. Neden o zaman böyle bir sistemsel sarsıntı yaşanmadı? Yani enteresan bir resim var hakikaten. Yani şey, 1240...
Sırf Batılılar meselesi de. 1961'de Hindistan Goa'yı kurtardı. Evet. Portekizlilerden. Orada 450 yıllık bir Portekiz konklavı vardı. Onu ana vatanına kattı. Zor kullanarak. Amerika Birleşik Devletleri o zaman Hindistan'a bugün dediği gibi mesela saldırgan savaş yaptı. Saldırgansınız. Bir saldırı savaşı yaptınız iddiasında bulundu. 74'e kadar Portekiz bunu tanımadı. 74'ten sonra Portekiz de tanıdı. Bu zaten ulusların kendi kaderini tayin hakkına dayanarak sömürgecilik karşıtı, 60'larda başlayan sömürgecilik karşıtı dalgada ortaya çıkmıştı. Aslında evet. Yeni bir şey yok. Yani 3. dünyadan gelenleri söylüyorum. Evet. Şimdi emperyalizmin merkezinden, yani Batı emperyalizmin merkezinden gelmiş olan ve kuvvet kullanma yasağını ihlal eden hadiseler de oldu sizin saydığınız. Buradan işte iki yüzlülüğüne emperyalizmin genel olarak bir hatırlatmada bulunuyor. Ama mesele bunun ötesinde. Mesele yeni bir dünya tasavvuru üzerinde. Çünkü 1991'de Sovyetler Birliği yıkıldığında aslında dünya egemenliği iddiasında olan Sovyetler Birliği yıkıldı. Şöyle dünya egemenliği, ideolojik bir savaş olarak. Hı hı. Kapitalizm ve sosyalizm arasında artık iyice çözülmüş ve yozlaşmıştı Rusya devleti, yani Sovyetler Birliği, ama yine de ideolojik olarak kavga başından beri böyle bir dünya egemenliğine dair bir kavgaydı. En azından teorik düzeyde sürdürülüyordu. Şimdi böyle bir dünya kavgası söz konusu değil. Hı hı. Bölünük bir dünya, yani işte 5 merkezli mi olur, çok merkezli mi olur, bu mühim değil şu an. Ama Amerika Birleşik Devletleri'nin liderliğini yaptığı tek bir dünya mümkün değil deniyor. Hı hı. Ve bu teknik olarak mümkün değil deniyor aynı zamanda. Yani dünya jandarmalığı, birinci dünya savaşından sonra Başkan Wilson'ın ilan ettiği, işte ulusların kendi kaderini tayin hakkının devlet düzeyinde ilk telaffuzu, evet, diyelim, bir uluslararası politika olarak ilk telaffuzuydu bu. Hemen Rus devrimi, genç Rus devrimi buna karşılık verdi. Biz de bu taraftayız dedi. Yani biz de ulusların kendi kaderini tayin hakkını savunuyoruz. Bunu da sömürgecilik karşıtı mücadeleyle birleştiriyoruz dedi.
Lenin, evet. Hı hı.
Bu bir aslında Amerikan doktrininin Orta ve Doğu Avrupa'daki ulusları ve belki Osmanlı İmparatorluğu'ndaki ulusları tarif ettiğini, bu ulusların kendi kaderini tayin hakkının, kolonyal egemenliklere pek de ön plana almadı. Oradaki, yani İngiliz emperyalizmin veya Fransız emperyalizmin kolonilerindeki ulusların kendi kaderini tayin hakkını pek de bu prensip çerçevesinde gözetmediği hemen zaten birkaç sene içerisinde ortaya çıktı.
Evet.
Dolayısıyla...
Peki.
Buyurun.
Buyurun buyurun. Sözünüzü kesmiş olmayayım. Yani şimdi... şunu sormak istiyorum size, buradan yola çıkarak pek çok insan çünkü rahatsızlık duyuyor bu olup bitenden, ama çünkü uluslararası hukuk deyince Amerika, insanlar bir de işin küreselleşmesi var, yani bugüne kadar kendileri, yani tarihsel çerçeve bir tarafa, son 30 yıldır Sovyetler Birliği'nin çöküşüyle birlikte ulusal sınırlar zaten ne ki hiç önemi yok diyerek belirli ulusların içerisindeki belirli tercih edilebilir
gelinmişti. Yani 91'de bir zafer kazandı. Dolayısıyla onun tadı çıkarılıyordu.
Evet. Yani. Şimdi buradan kurallara dayalı düzenden nereye? Yani kurallara dayalı düzen deyince de bu galibiyetin baki olduğu ya da olacağı mı kastediliyor? Peki neden böyle bir argümanlaştırmayı yeniden devreye soktular? Özel olarak kullanıyorlar çünkü kurallara dayalı. Doğal olarak birileri de soruyor, hangi kurallar, kimin kuralları, neyin kuralları diye soruyor tabii.
Evet. Yani şu, biz uluslararası hukuk kurallarını yorumlama tekelini elimizde tutacağız diyor. Yani iddia bu. Çünkü şu anda kriz durumu olduğu için neyin hukuki, neyin gayri hukuki olduğu muğlak. Kriz durumunun tabiatı budur zaten. O kriz durumu bir karar verilene kadar devam edecektir. Bu kararlar bu kriz durumunun derinleştirilmesi yönünde olabileceği gibi hafifletilmesi yönünde de olabilir.
Evet. Pek hafifletmiyorlar galiba. Yani Zelenski, evet, bayağı bildiğiniz 3. Dünya Savaşı çağrıları yapabiliyor. Bu arada, evet, BM Genel Sekreteri, hatta işte Sosyal Demokrat'ta bir isim Portekiz'den, evet, hiçbir hükmü de kalmamış durumda. Ben tabii Kofi Annan dönemini hatırlıyorum. Çok güçlü bir BM Genel Sekreteriydi. Uyarıları, ikazları, belli dengeleri gütmeye çalışıyordu. O da Sovyetler Birliği'nin çökmüş olduğu bir ortamdı ama. Evet. Yani bir kere bu bulunduğu konum herhalde Donbas'taki referandumlar için yorum yapmasına engel olması gerekiyor. Ama ona bile uyma gereği hissetmedi. Burada bir uluslararası sistemin galiba Batı hegemonyası... yani bir takım kişilikler de üzerinden herhalde. Böyle bir sıkıntılı bir şey de mi var? Yani nasıl buradan peki çıkılacak hakikaten? Yani barıştan bahseden yok çünkü. O manada söylüyorum. Nükleer tehdit var ama barıştan bahseden Olamayabiliyor. Yani Almanya'da zaman, barış diyemiyorsunuz mesela, yani hakikaten sıkıntı.
İnsanlık büyük bir yıkıma hiç bu denli yakın değildi tarihinde. Yani bu çünkü durmaksızın eskale oluyor. Geri adım atılmıyor. Çünkü ortada hakikaten dünya düzenine dair bir tartışma var. Yani bu bölge nüfuz alanları, Rusya'nın herhalde teorisi bu. Bölge nüfuz alanlarına ayrılmış bir dünya. Amerika kendi bölgesinde, biz kendi bölgemizde. 5 sayılabilir, çoklu da olabilir. Hı hı. Böyle yine ulusal egemenlik formuna şeklen buna dayalı olması gerekiyor. Dolayısıyla ulus devlet varlığını sürdürecek. Kendi geleneği itibariyle ulus devlet varlığını sürdürecek. Her bölgede de buna müzavir bir hukuksal sistem teşkil edilecek. Bunun alternatifi dünya birliği. Yani Amerika'nın şemsiyesi, onun jandarmalığını yaptı. Bir dünya birliği. Burada da temel kavram değerler. Yani bu müstakbel çatışmanın veya aslında müstakbel bölgesel bölünmenin içini dolduracak olan sübjektif unsurda, ideolojik unsurda değerler. Çünkü herkes bir değerler davası gittiğini dile getiriyor. Kimi bunun evrensel olduğunu, kimi bunun daha evrensel ve yerel olduğunu dile getiriyor. Böyle bir mücadelenin içindeyiz. Arefesinde içindeyiz.
Evet. Bu değerler deyince yani hakikaten Batı'da son 30 yılda görmediğimiz bir acayip durumda. Ben Rusya'ya da son dönemde gittiğimde orada da çok şaşırdıklarını gördüm. Yani çok acayip, eskiden işte basın, düşünce, ifade özgürlüğü, tartışma, eleştiri özgürlüğü falan var ama bu konuya öyle bakılamıyor. Dolayısıyla o değerler kısmı da çok karışmış vaziyette. Siz Engizisyon diye nitelendiriyorsunuz. Çok enteresan o bence. Evet.
Bu tam da aslında değer kavramının da eleştirilmesinin gerekliliğinin gerektiğini gösteriyor. Yani değer kavramının kendi çünkü bir değer dışı olan yaratıp onun üzerinden kendini anlamlandırıyor. Bugün böyle bir düşman inşasıyla da karşı karşıyayız.
Sizin bir Engizisyon hatırlatmanız var bu konuda. Dikkatimi çekti hakikaten. Yani hiçbir farklı düşünceye, farklı görüşe, eleştiriye izin verilmemesi
evet,
çok...
Bu şunu gösteriyor. Bu savaş durumu ilan edilmiş. Bir çeşit olağanüstü hal ilan etmek sizin olağanüstü hal uygulanıyor.
Anladım.
Yani ben yakalayabildiğim çünkü... örneğin işte 9 Mayıs'ta Zafer Günü münasebetiyle Orak Çekiçli Sovyetler Birliği bayrağının taşınmasını Alman polisi çeşitli eyaletlerde engellemeye çalıştı. Bunun suç olacağını söyledi. Böyle bir şey mümkün değil. Böyle bir şey mümkün değil. Yani dolayısıyla ülke içinde de hukuk bakımından, yerel hukuk bakımından da bir savaş durumuna geçiş söz konusu. Dolayısıyla hukuki tezler de çok katı bir biçimde sürdürülmeli. Bizim konumuz bakımından, yani şu son gelişme bakımından da burada önem taşıyan bir şey var. Bir yandan toprak bütünlüğü, bir devletin toprak bütünlüğü ve siyasi bağımsızlığı ilkesi. Öte yandan da ulusların kendi kaderini tayin hakkı ilkesi ve bunların yorumu arasında hukuk dünyası içindeki bir çatışma. Dolayısıyla neyin hukuki, neyin hukuki olmadığına dair bir muğlaklık var. Böyle bir anda, yani neyin kanuni, neyin gayri kanuni olduğuna dair tereddüdün, tarafların iddiaları nedeniyle tereddüdün ortaya çıktığı bir durumda, o zaman hukuk tabiatı gereği kendi öncesine dönerek meşruiyet meselesine gider. Yani kim meşrudur meselesine döner. Burada da iki ana meşruiyet kaynağı vardır. Bir tanesi tarihsel meşruiyet. Diğeri de demokratik meşruiyet. Yani demokratik meşruiyet. O bölgedeki grup rızaen neyi tercih ediyorsa bu meşrudur.
Evet, bu konuda tabii Elon Musk bir öneri ortaya attı, ortalık karıştı. Evet. Şey, hakikaten çok enteresandı.
Evet.
Bunu da kabul etmiyorlar gibi bir görüntü var yalnız. Hani evet. Kosova'nın gündeme taşınmasını da getirmiyorlar. Peki yani şimdi ısrarla da tanımıyoruz diyorlar. Peki o zaman Sırbistan ne yapacak? 1244 sayılı karar gereği aslında Kosova diye bir yer Sırbistan'ın toprağı. Evet. Şimdi evet. Ne yapacağız onu peki? Bunu...
Bunlar çoktur. Bakınız KKTC'yi tanımama kararı vardır.
Evet.
Yani bu emsalleri çoktur. Simpson doktrinine gider bu 1932. Mançurya'yı Japonlar işgal ettiklerinde tanımama. Yani aslında uluslararası hukuk ve ilişkiler bakımından tanımama durumu söz konusu olur. Ve mesele böyle devam eder. Eğer bu kriz zayıflatılmak, güçsüzleştirilmek isteniyorsa böyle devam eder ve o pazarlıkları bu işin olur. Örneğin. Ama burada savaş tercih ediliyor. Yani hayır, arttırıyoruz tercih ediliyor. Kararlılığı arttırmak için belki şeylere sabotaj yapılıyor. Enerji nakilatlarına.
Evet. Buradan yani bir çıkış
geri çekiliş yok demektir. Bu yani
bu da...
çünkü Van'a zaten Rusların elinde. Onu sabote edilmesi Avrupa'ya bir şeydir. Ey Avrupa, geri çekilmek yok. Bunu bu ben de bu şunu çağrıştırdı. Hitler'in Nero emri vardır. Yani yakın. Altyapıyı tahrip edin, düşmana vermeyin, öyle bu raddede savunacaksınız. Yani bu raddede bir savaş şeyinin içine girdi Avrupa. Bu korkunç bir şey.
Evet. Buradan bir çıkış görüyor musunuz son olarak? Bir de onu sorayım. Yani kestirebildiğiniz bir şey var mı hocam?
Hayır. Hayır. Yani çünkü insan her şeyi yapabilecek şeyde gözüküyor. Aynı zamanda aptallıkta. Yani.
Evet, maalesef öyle. Çok teşekkür ediyorum değerlendirme rica için. Hakikaten bu işi biraz daha tartışmak lazım herhalde. Hem uluslararası hukuk dediğimiz şey böyle gökten indirilmediğini, bunun tarihi yapanlar tarafından yapıldığını, doğru tarif ettim mi bilmiyorum ama kurallara dayalı düzen dedi diye ne yapalım, o hegemon istediğini söyler diye de boyun eğmemek gerektiğini herhalde buna itiraz edenler çıkacaktır dünyada. Buradan ne çıkar onu bilmiyorum ama tartışmaya devam etmek lazım. Çok teşekkür ediyorum değerlendirmeniz
için. Ben teşekkür ederim, sağ olun.
Evet, uluslararası hukuk tartışmaları devam edecek tabii ki. Kritik düşünce, eleştirel düşünce her ne kadar sosyal medya bir çeşit reklamcılık gibi bir şey haline geldi. Kodluyorsunuz aslında. Kimileri başarılı da kodlayabiliyor, hakkını teslim etmek lazım ama yeterli olmuyor. Çünkü neden sonuç ilişkileri, bağlam ve bağlantıları izah etmek gerekiyor. Onlar biraz daha derin meseleler. Basitlik ise başka bir şey. Basitlik üzerinden çok fazla inanç geliştirmek mümkün. O zaman da çok fazla eleştiremezsiniz o kadar basit şeyleri. Nedenlerine, sonuçlarına, bağlamlarına dair bilginiz olmayan şeyleri çok da eleştirmezsiniz. O basitliği içerisinde inanabilirsiniz ama dünya, insanlık, hayat bunu pek kaldırmıyor bana sorarsanız. Dolayısıyla bu tarz konuları daha fazla siyaset alanı içerisinde, bunlar tümüyle siyaset alanı dışında bir hukuk değil, yok daha doğrusu. Konuşmak gerekiyor. Doktor Mehmet Cemil Ozansu dikkat çekici yazıları, söyleşileri ile takip ettiğimiz bir hukukçu. Ben de kendisinin değerlendirmelerini almak istedim. Bugünlük Eksen'den bu kadar. Yarın cumartesi, pazartesi günü yeni bir Eksen'de, yeni yayın döneminde buluşmak üzere. Hoşçakalın. Too high.
jacket with love sincerely. I learned to fight things on my own without protection. I know that there's no coming home. You did raise me too busy to call me, to hold me. Did you ever really want me? A fool like you. If I act like you, I died from all my troubles too. If I'd be like you, I would be the same old fool.
Kadar mesele, dünyanın tüm meseleleri. Ceyda Karan, eksende dünyada olup biten her şeyi uzman konuklar ve analistlerle birlikte masaya yatırıyor. Dünyadaki meseleleri merak edenlerin programı Ceyda Karan'la Eksen, hafta içi her gün saat 16'da Radyo Sputnik'te.